أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين محترم قردشلار geçen hafta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra ve Miraç hadisesini anlatmıştım. Özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahirete intikal etmesi, yani Allah-u Teala ile görüşmesi, cenneti ve cehennemi görmesi, cennet aleminden, cehennem aleminden bazı şeyleri görmesi ve oradaki yaşamış olduğu olayları ve özellikle de kendisine vahyedilen namazı öğrenmiştik. Bu namazın kardeşler özellikle namazın yani ibadetler arasında bir tek namazın Miraç'ta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a vahyedilmesi direkt yani vasıtasız Allah-u Teala'dan bu emri alması bu ibadetin ne kadar önemli bir ibadet olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Hiçbir ibadet yani oruç olsun, hac olsun, cihad olsun bütün ibadetler Cibril Aleyhisselam vasıtasıyla Kur'an yoluyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a emredilmiş, bildirilmiştir. Fakat namazın ehemmiyetine binaen en önemli olan ibadet namaz olduğu için Allah-u Teala namazı ne yapmıştır? Direkt Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Miraç'ta vermiştir. Ve orada özellikle 50 vakit farz kılınması daha sonra tabi Allah-u Teala'nın fazlu keremiyle, rahmetiyle 5 vakite indirilmesi tamamıyla Allah'ın bizlere olan rahmetinden kaynaklanıyor. Lütfundan kaynaklanıyor. Eğer ki 50 vakit farz olsaydı ve Allah-u Teala indirmemiş olsaydı bundan mesul olacaktık. Ve birçoğumuz belki bu ibadeti neredeyse belki hepimiz belki yapmayacaktık, yapamayacaktık. Ve Allah-u Teala'nın azabına müstahak olacaktık. Fakat Allah-u Teala bizlere rahmet etti ve o 50 vakitten 5 vakite indirdi. Bu tamamıyla kendisinin fazl-ı keremidir. Ve bazı gelen hadislerde de bildirildiği gibi Allah-u Teala bir sevaba 10 sevap olarak verdiği için fazl-ı kereminden 5 vakit kılınan namaz 10 ile çarpıldığı zaman 50 vakit yapıyor. Sanki 50 vakit namaz kılmışız gibi Allah'ın yanında bu kadar sevabı yazılıyor. Tabi bazıları dalga geçiyorlar. Haşa özellikle bu sahih hadisle ve diyorlar ki bu hadis doğru değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a 50 vakit namaz farz kılınmıştır. Daha sonra 5 vakite indirilmiştir. Böyle bir kıssa sahih değildir, uydurmadır. Çünkü akla aykırıdır. Ve haşa Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah-u Teala ile pazarlığa mı girdi? Allah-u Teala 50 vakit namaz farz kıldı da sonra 40'a indirdi, 30'a, 20'ye, 10'a, 5'e indirdiği pazarlık mı yaptılar diye meseleyi tersinden anlıyorlar ve inkar ediyorlar. Halbuki bu akla da uygun, şer'an da var olan bir şey. Çünkü haşa buradaki mesele pazarlık meselesi değildir. Pazarlık alışveriş gibi olan şeylerde yapılır. Adam isterse alır, isterse almaz. Fakat buradaki Allah-u Teala'nın emridir ve sonra bu emrinden tenezzül etmesidir. Yani bir örnek vereyim. Mesela bir adamdan biz 50 bin lira borç aldık. Fakat o adam bizlere rahmet etti ve bizim zor durumumuzu görünce, maddi yönden kötü durumumuzu görünce dedi ki tamam 40 bin öde. Sonra biraz müddet geçti neyse 30 bin öde. Sonra neyse 20 bin. Neyse onu da düşüreyim 10 bin olsun. Neyse onun yarısını da ödeme 5 bin öde. Ve sanki 50 bin ödemiş gibi yani borcunu sileceğim dediği zaman buna ne denir? Pazarlık mı denir? Yoksa o adamın yani bir ikramı mı denir? Şüphesiz ki o adamın ikramıdır, lütfudur, yani iyiliğidir. Dolayısıyla meseleye de bu şekilde bakmak lazım. Maalesef onlar bu gözle bakmadıkları için, mantık yürüttükleri için mantıkları da tabii bozuk ve sahih olan hadisleri reddediyorlar. Bu çok tehlikeli. Sahih hadisi reddetmek küfürdür. Tabi eğer ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan geldiğini kesin biliyorsa, ona rağmen reddediyorsa, tek yolla da gelse kişi kafir olur. Ama yok, Resulullah'tan gelmemiştir, ben haşa onun sözünü yalanlamıyorum, yani birileri uydurmuştur diyerekten sahih olan hadisi reddediyorsa fasık olur. Mütevatir hadisi reddederse de kafir olur. Mütevatir yani büyük bir topluluğun başka bir büyük topluluğa bir hadisi aktarması. Onlar da başka bir topluluğa, yani yalanın kesinlikle karışmayacağı hadise deniyor. Bunu inkar eden kafir olur. Ama tek yolla gelmiş olan sahih hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü değildir diye o şekilde o niyetle inkar ederse fasık olur, günahkar olur. Evet, yani ehli sünnetin menhecine sarılmak gerekiyor. Ehli sünnet ve cemaat Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam'dan gelen bütün sahih hadisleri kabul ederler. Bütün sahih hadisleri kabul ederler. Ne zaman kabul etmezler? Hadis alimleri gerçekten de hadisi incelerler ve hadiste bazı problemler görürlerse, yani alınmayacak, bazı tabi ilim ehli hayatlarını buna feda etmişler. Bir hadisin sahih olabilip olup olmamasını bazı kaideler getirerekten tespit etmişler. Yani ömürlerini vermişler ki bu ilme, ta ki sahih hadisi tespit edebilsinler. Yoksa herkes hadis uydururdu, niceleri uydurmuş zamanda. Hatta Harun-u Reşid zamanında bir zındık yakalanıyor. Onun hadis uydurduğu tespit edilince Harun-u Reşid, götürün diyor, bunun boynunu vurun diyor. Ya sultan diyor, ne yapacaksınız diyor, ben o kadar çok hadis uydurdum ki diyor, onlarla siz nasıl başa çıkacaksınız? Başka bir rivayette isterseniz fırsat vereyim, onları size söyleyeyim diyor. Uydurduğum hadisleri söyleyeyim diyor. 4000 tane hadis uydurdum diyor. Harun-ı Reşid diyor, yok, götürün kafasını vurun diyor. Bizim öyle alimlerimiz var ki diyor, hadiste derinleşmiş. Onun uydurduğu sözleri hamurdan kıl çekercesine o hadisleri toparlayıp atacaklardır. Öyle alimler gelmiştir. Bukhari gibi, Müslim gibi, Tirmizi gibi, İmam Ahmed gibi, İmam Malik gibi, İbn-i Mace vs. muhaddisler, Allah onlara rahmet etsin. Çok uğraşmışlar, ömürlerini vermişler, hayatlarını feda etmişler ve ta ki hadisleri bize sağlam bir şekilde, sağlam olan hadisleri bizlere yani aktarmak için ve bu ilmi de ne yapmışlar, koymuşlar. Dolayısıyla bu ilim mucibince muhaddis alan adam, gerçekten fakih ve muhaddis bir hadisin zayıf ve da uydurma olduğuna hükmediyorsa, içtihad eder, isabet ettiği zaman iki ecir alır, hata ettiği zaman bir ecir alır. Ama ilmi olmayan bir kimse haşa Resulullah'ın böyle hadislerini atamaz, yani kafamıza, aklımıza uymuyor diye. Benim mantığıma uymayan bir şey başkasının mantığına uyuyor. Onun mantığına uymayan bir şey benim mantığıma uyuyor. Mantıklar farklıdır. Dolayısıyla dinimiz mantık dini değildir. Evet, dinimiz mantığa uygundur. Mantık tabii ki eğer ki sağlam olursa, kafa bozulmamışsa. Ama bazılarının kafası bozuluyor, fıtratları bozuluyor. Ne yapıyorlar? O bozuk olan kafalarıyla ne yapıyorlar? Bazı hadisleri reddediyorlar. Neyse, biz konumuza dönelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu İsra ve Miraç hadisesinden sonra tabi yine davetine devam etti Mekke'de, fakat özellikle de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Hazreti Hatice vefat ettikten sonra ve amcası Ebu Talib, destekleyen, koruyan Ebu Talib vefat ettikten sonra müşrikler eziyetlerini daha da arttırmışlardı. Çok daha fazla baskı yapıyorlar, eziyet ediyorlardı. Gerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, gerek ashab-ı kirama. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok zorlanıyordu davette. Çok çile çekiyordu. En son Allah-u Teala ona vahyetti, emretti ve kabilelere İslam'ı aktar dedi. Gelen kabileler, bazı kabilelerin mekanlarına giderek artık İslam'ı yani Mekke'nin dışına çıkarmak lazım diye Allah-u Teala vahyetti. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her bir kabile kim geliyorsa hac, özellikle hac mevsiminde, umre mevsiminde, ticaret mevsimleri, şiirlerin okunduğu mevsimler, yani değişik bazı münasebetlerde kimi artık görüyorsa kabilelerden ve özellikle kabilelerin ileri gelenleri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam teker teker bunlarla görüşmeye başladı. Teker teker bunlarla oturup İslam'ı arz etmeye başladı. Umulur ki belki birileri İslam'ı kabul eder ve böylece İslam'a, Müslümanlara destek olur. Kuvvet olur. Böylece İslam bütün dünyaya daha fazla yayılmaya başlar. Evet, bu konuda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok emek harcadı, çok uğraştı. Fakat genel anlamda kabul etmiyorlardı. Gelen kabileler, özellikle kabilelerin reisleri bunlarla oturup ama anlattığı zaman tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakkında çok kötü bir reklam yapılıyor. Özellikle Ebu Leheb, amcası Ebu Leheb ve Ebu Cehil, küfrün ileri gelen bu iki şahsiyet bütün kabileleri uyarıyorlar. Kabile reislerini uyarıyorlar. Hatta gelenlere ikramda bulunuyorlar. Hediyeler veriyorlar. Sonra diyorlar ki bizim aşiretimizden bizim yeğenimiz işte Muhammed adında bir adam var, haşa, kafayı yemiş, delirmiş, sihirbaz. Böyle artık şey yaparaktan, onu kötüleyerekten bizim dinimizi terk etmiş, uyduruk bir din ortaya çıkarmış. İşte buradaki anarşiyi bozuyor, anarşi çıkarıyor, asayişi bozuyor, emniyeti bozuyor, insanları birbirine kırdırıyor. Hanımı kocasından ayırıyor, babayı oğlundan, oğlu babasından ayırıyor. İki kardeşi birbirinden ayırıyor. Yalancıdır, sihirbazdır, şairdir diye kötülüyorlar. Ve kabileler genelde de korkuyorlar. Yani böyle bir adamla görüşmeyelim, madem böyle sapık birisi varsa görüşmeyelim diye genelde korkuyorlar. Fakat bazı münasebetlerde oturup dinliyorlar. Ve vahyin gerçekten Allah tarafından geldiğini, Kur'an-ı Kerim'in gerçekten Allah kelamı olduğunu, davet ettiği, bu davanın gerçekten Allah tarafından vahyedildiği kendilerine belli olunca da işin tabii akıbetini düşündükleri zaman genelde reddediyorlardı. Ve bazen diyorlardı, evet senin söylediğin söz çok güzel. Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuduğu zaman, Allah-u Teala'ya çağırdığı zaman, Allah-u Teala'nın azametinden bahsedip putların işte şeyliğini, sahteliğini, yani bu kainatta sadece bir ilahın olduğunu ve olması gerektiğini Aleyhisselatü Vesselam çok güzel bir şekilde anlattığı zaman anlıyorlardı, görüyorlardı hakkı. Fakat diyorlardı ki eğer ki biz senin bu davana uyacak olursak bütün dünyayı karşımıza alacağız. Başta Farisiler ve Rumlar, iki süper imparatorluk. Tabi Farisilerin özellikle çok büyük hakimiyetleri vardı. Bazı bölgelerde, bu Ceziretul Arab'da bazı bölgelerde tam bir hakimiyetleri vardı. Rumlar yine yakındı. Günümüzde nasıl ki hani şeriat isteyen, tevhidi isteyen, bu beşeri düzenleri reddeden Müslümanlar, muvahhidler, mücahitler ortaya çıktığı zaman Rusya bir taraftan, Amerika bir taraftan, Avrupa bir taraftan, müşrikler, kafirler, mürtetler hepsi birleşerek Müslümanlara nasıl saldırıyorlarsa, bombalıyorlarsa, katlediyorlarsa, hapse atıyorlarsa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde de bunun gibiydi durum. İslam'a giren, la ilahe illallah diyen kimselere eziyet vardı, işkence vardı, öldürülme, sürgün edilme ile karşı karşıya kalıyorlardı. Dolayısıyla daveti hemen kabul görmüyordu Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yani mesele sadece günümüzün birçok insanın söylediği gibi, la ilahe illallah dersen sen Müslümansın, tamam cennetliksin. İrca ehlinin özellikle böyle meseleyi çok basite indirgemesi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde mesele böyle değildi. Kulu la ilahe illallah tuflihu diyordu. La ilahe illallah derseniz kurtuluşa ereceksiniz. İşte la ilahe illallah derseniz bütün dünya sizin emriniz altına girecektir. Diyorlardı işte Acemlere ne yapacağız? Farisilere ne yapacağız? Vallahi onlara hakim olacaksınız. Onların saraylarını fethedeceksiniz. Onların malları, onların ganimetleri sizlere gelecek. Diye Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği zaman genelde alay ediyorlardı. Ya bu süper güç olan, yani bu kadar büyük olan imparatorlukları nasıl hezimete uğratacağız? Sonra la ilahe illallah demek basit bir şey midir? Vallahi işte kılıçlar arasında işte parçalanacağız. Müşriklerin, yani genel anlamda küfür ehlinin kılıçları arasında bizim etlerimiz doğranacak, parçalanacak diyorlardı. Genel anlamda kabul etmiyorlardı. Ve kabul etmemekle beraber tabii hakaret edenler, dalga geçenler. Mudrik bin Munib diyor ki Bir adam gördüm diyor, nurani bir adam. Mekke'de diyor insanlara, ya ey insanlar la ilahe illallah deyin, kurtulun diye çağırıyordu. İnsanları bakıyordum ki davet ettikleri insanlar yüzüne tükürüyorlardı. Taş atıyorlardı, hakaret ediyorlardı, eziyet ediyorlardı. Ve öğle sıcağında diyor, sabahtan çıkardı diyor, öğle sıcağında, çok sıcakta diyor, bakıyordum kızlarından bir tanesi geliyor ve onun ellerine su dökürdü, elini yüzünü yıkıyor, abdest alıyordu diyor. Ve kızım merak etme, senin babana eziyet edemezler, senin babanı zelil edemezler diye, korkma diye şey yapıyordu, teselli ediyordu diyor. Ve sordum bu adam kimdir, bu nurani adam, dediler ki bu Muhammed'dir dediler. Aleyhisselatü vesselam Mekke'de çok eziyet gördü. Çok sıkıntılara maruz kaldı ve yine de davasından geri kalmıyordu. Yine de umursamıyordu. Hepsi Allah yolunda olsun, hepsi madem Allah'ın yolunda ise Resulullah aleyhisselatü vesselam sabrediyordu. Kolay değildi yani, hakaretler, tükürmeler, taşlamalar, hatta işte başına işkembe döktüler. Bir ara boynunu o kadar sıktılar ki, atkı gibi bir şey vardı, boynunu o kadar sıktılar ki neredeyse boğacaklardı. Ta ki Ebu Bekir radıyallahu anhu gidip müdahale edip Resulullah aleyhisselatü vesselam'ı ellerinden kurtarmaya çalıştı. Sonra Ebu Bekir'e saldırdılar ve onu komaya soktular. Hatta bazıları öldü diye bıraktılar. O kadar çok dayak attılar ki sakalların diplerinden kanlar çıkmıştı. Öldü diye bırakmışlardı. İbni Ebi Muayit ayakkabısıyla o kadar vurmuştu ki yüzü takriben dümdüz olmuştu. Burnu falan kırılmış. Yüzü tamamıyla kanlar içerisinde kalmıştı. Özellikle arkasından Ebu Leheb, Ebu Cehil gidiyor. Ebu Leheb işte bu benim yeğenimdir. Bu delirmiştir. Bu sihirbazdır. Bunu dinlemeyin diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı çadır çadır ne yapıyor? Arkasından takip ediyor ve insanları uyarıyordu. Birçok kabileyle oturdu. Birçok kabileye İslam'ı arz etti fakat genel anlamda kabul etmediler. Evet. En son tabii bütün bu çileli sıkıntılı bir dönemde genel anlamda kabilelerin İslam'ı kabul etmediği, kendisine çok eziyet edildiği bir dönemde Müslümanların çok mustazaf oldukları Mekke'de, böyle bir dönemde Allah-u Teala İslam'ı kabul edecek, İslam'ı taşıyacak, İslam'ın işte İslam davetini de başkalarına götürecek, yani çekirdek olacak, temel olacak insanları Allah-u Teala ne yapmıştır? Resulullah'a getirmiştir aleyhissalatü vesselam'ı. Hac döneminde ki bir dönemde, yani genelde hac dönemlerinde daha çok kabilelerle şey yapıyordu, görüşürdü. Resulullah aleyhissalatü vesselam görüşürken de bazı taktiklere müracaat etti ki İslam'ı daha rahat anlatabilsin. Çünkü çok kötü bir şekilde onu şey yapıyorlardı, reddediyorlar ve onu kötülüyorlardı. Özellikle gece vakitlerini şey yapıyordu, tercih ediyordu. Kabilelere gece vakitlerinde gidiyordu İslam'ı anlatmak için. Giderken kalabalık olarak gitmiyor, yanında sadece bir iki kişi götürüyordu. Çoğu zaman Hazreti Ebubekir'i götürüyor, bazen Ebubekir ile Hazreti Ali'yi götürüyordu. Özellikle Hazreti Ebubekir'i götürmesi, Hazreti Ebubekir Arapların neseplerini çok iyi tanıyan bir şahsiyetti. Hangi Araplar nereden gelme, bunların şeceresi, bunlar işte hangi kabileden, bunların özellikleri, kalmış oldukları vatanları, mekanları, yerleri, o coğrafyadaki yerleri nasıl bir yere sahipler? Bu konuda çok müthiş ilmi vardı Ebu Bekir radıyallahu anh'ın. Yani nesep ilmini çok iyi biliyordu. Herhangi bir Arabı gördüğü zaman sen kimlerdensin diye sorduğu vakit ben falan oğlu falanım, falan kabiledenim dediği zaman hemen şeceresini ne yapıyordu? Çıkarabiliyordu. Böyle ilme sahipti. Özellikle de Hazreti Ebu Bekir'i gezdiriyordu çünkü iyi tanıyordu kabileleri. Ya Resulullah şu şu kabileler şöyle şöyle kötü hasletleri var, bunlarda mesela kolay kolay bu davayı kabul etmez. İşte şu şu kabileler var, şöyle şöyle adamlar var aralarında, çok iyiler. Şöyle güçleri var, şöyle kuvvetleri var, şöyle imkanları var diye Resulullah aleyhissalatü vesselam'a malumat veriyordu. Ve genelde mukaddimede Hazreti Ebubekir bu kabilelerle görüşüyor, sonra istemez misiniz Allah'ın dinini, dinine girmeyi? Allah'ın elçisi var, size Allah'ın dinini anlasın diye mukaddime yaptıktan sonra Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyordu? Öne sürüyordu, ya Resulullah İslam'ı anlat onlara diye. Hazreti Ebubekir bu şekilde kabileleri İslam'a davet ediyor, davette yardımcı oluyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Ve genel anlamda tabi kabul etmediler, hatta bir tanesi kabul edecek gibi oldular bir kabile ve dediler ki eğer ki biz kabul edeceksek tabi bizler savaşlara gireceğiz. Ve biz biliyoruz ki çok ölüler vereceğiz, çok kanlar dökülecek. Çünkü bunu melikler, krallar kabul etmiyor bu, senin bu davanı. Genel anlamda insanlar bunu kabul etmezler. Peki bize ne vardır? Sen öldükten sonra bu iş bize geçecek mi? Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bütün Müslümanlara, eğer Müslüman olursanız Müslümanlara ne varsa sizde de aynı şey vardır. Ve bu Allah'ın mülküdür. Allahu Teala mülkünü dilediği kimseye verir. Yani egemenliği, otoriteyi, hakimiyeti Allahu Teala dilediği, layık olan kimselere verir. Dolayısıyla bu mesele yani miras bırakma meselesi değildir. Saltanat meselesi değildir. Babadan oğula geçecek ve hatta torpil yoluyla birilerine verilecek mesele değil. Bu Allah'ın dinidir. Eğer siz Allah'ın dinini kabul eder taşırsanız Allahu Teala dünyada ve ahirette size mükafatınızı verecek. Hem dünyada hem ahirette sizi aziz kılacaktır. Yani bu mesele menfaat meselesi değil, dünyalık mesele değildir. Dolayısıyla inanarak, kabul ederek alıyorsanız alın. Yoksa akabinde bir menfaat bekliyorsanız baştan almayın. Diye Aleyhisselatü Vesselam baktı ki onlar menfaat bekleyince, eminlik talep edince onlara ne yapmıştır? Vermemiştir bu işi. Daha sonra işte Allah-u Teala İslam'ı kabul edecek birilerini musahhar kıldı ve hac döneminde Hazreç kabilesinden 6 kişi geldi. Medine'den geldiler. Tabii Medine'de müşrikler yaşıyordu. Medine ahalisi genel anlamda 3 kabileden müteşekkildi. Öyle diyebiliriz. 3 kabile vardı. Birisi Evs, birisi Hazreç, birisi de Yahudiler. Yahudiler de, bir kısım Yahudiler tabii onlar da 3 kabileye ayrılıyordu aynı zamanda kendi aralarında. Kureyza oğulları, Kaynuka oğulları, bir de Nadir oğulları diye 3 kabile vardı, Yahudi kabilesi. Tabii şöyle bir soru sorulabilir. Yani Yahudilerin ne işi var Medine'de? Asıl onların vatanları şey değil midir? Kudüs değil midir? Bu Yahudiler tabii tarihte çok ifsad edince, yeryüzünde ifsad edince, bozgunculuk yapınca, Allah-u Teala'yı çok isyan edince Allah-u Teala Irak'tan Babilleri Buhtunussar adında bir imparator, yani despot olan bir imparatoru ve ordusunu İsrail oğullarına musallat etti. Ve Filistin'e girip yerle bir etti Filistin'i. Yerle bir etti, taş üstünde taş bırakmadı. Süleyman Aleyhisselam'ın mabedini yıktı. Yahudileri katletti. Kadınlarını cariye aldı, çocuklarını köle aldı. Ve dünyada dağılıp kaçıştılar Yahudiler. Her biri bir taraflara gitti. Ve bir kısmı da son gelecek olan bir peygamber, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adında, Ahmet adında bir peygamberin geleceğini biliyorlardı. Çünkü Tevrat'ta ismi geçiyordu, İncil'de ismi ve sıfatları geçiyordu. Biliyorlardı ki bir peygamber gelecek. Ve o peygamber yeşilliği bol olan, hurması bol olan bir mıntıkaya gelecek ve takriben yani bu Medine'dir diye tespit etmişlerdi. Medine'ye gelecek bu peygamber diye ilim, kendilerinde ilim olduğu için bir kısım Yahudiler işte gelecek olan o peygambere tabi olacağız diye Medine'ye gitmişler. Peygamberi beklemek için gitmişler. Yoksa yani işleri yoktu. Yani o sahravi olan bir bölgede, Hicaz bölgesinde aslen Yahudilerin işi yok. Yahudiler daha çok dünyalık adamlar olunca, yani dünyanın paranın olduğu yerlerde genelde bulunurlar. Fakat bir kısmı işte peygamberi beklemek için oraya gitmişlerdi. Ama ne zaman peygamber, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Araplardan çıkınca, kendilerinden çıkmayınca haset ettiler ve onu kabul etmediler. Halbuki Tevrat'ta geçen bütün sıfatlarını gördüler. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ diyor. Aynen çocuklarını tanıdıkları gibi onu tanırlar. Ama ona rağmen Resulullah'a iman etmediler, haset ettiler. Bu bizden çıkmalıydı, niçin Araplardan çıktı? bizim hiçe saydığımız, darga geçtiğimiz bu işte deve çobanların arasından mı, bedevilerin arasından mı çıkar diye nefis yaptılar, kibir yaptılar ve iman etmediler. İşte Yahudi fırkası vardı Medine'de, bir de Evs ve Hazreç kabileleri vardı. Evs ve Hazreç aralarında adavet, düşmanlık var ve sürekli birbirleriyle savaşıyorlardı. Ve özellikle de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelmeden çok kısa bir müddet önce de çok büyük bir savaşa girmişlerdi. Birbirleriyle çok kötü bir savaşa girmişler. İki taraftan binlercesi neredeyse öldürülmüştü. Çok kan dökülmüş, birbirlerine acayip bir şekilde düşman olmuşlardı. Sürekli çekişme, sürekli savaş içerisindeydiler. Ve Yahudiler bunlarla dalga geçiyorlar. Hatta Yahudiler bazen Yahudilere galip gelseler, biraz güçlü olsalar Yahudiler bunları tehdit ediyorlar. İşte peygamber bizden çıktığı zaman göreceksiniz, o zaman sizi katledeceğiz. Ad kavmi gibi, Semud kavmi gibi sizin kökünüzü kazıyacağız, kimseye bırakmayacağız diye bunları tehdit ediyorlardı. İşte bu iki kabile vardı, bir de Yahudiler vardı. Bu iki kabileden Hazreç oğullarından 6 kişi Mekke'ye geliyorlar hac yapmaya. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunlara da gelince bunlara İslam'ı anlatıyor. İslam'ı arz ediyor ve Kur'an-ı Kerim okuyor. Tabi Kur'an-ı Kerim'den etkileniyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden etkilenince İslam'a giriyorlar. Hak bir din olduğunu anlayıp ne yapıyorlar? İslam'a giriyorlar. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tabi özellikle Medine halkının yani yumuşak huylu, güzel insanlar olduklarını öğrenince, onların yani tabiatlarını bilince gidin kavminize anlatın diyor İslam'ı. Hani umulur ki belki başka birileri de İslam'a girer. Belki yavaş yavaş orada İslam yayılır, orada Müslümanlara bir destek olur. Ve bunları gönderince tabi bunlar söz veriyorlar, tamam gidip İslam'ı anlatacağız. Ve döndükten sonra İslam'ı anlatmaya başlıyorlar. Medine'de kimi görüyorlarsa anlatmaya başlıyorlar ve hemen hemen her bir eve İslam gidiyor. Yani tabi İslam'a giriyorlar anlamında değil, İslam duyuluyor. İslam diye bir din var, işte bir peygamber gelmiş, Allah'ın elçisi Muhammed diye aleyhissalatü vesselam İslam'a davet ediyor. Bayağı güzel bir davette bulunuyorlar ve söz veriyorlar aleyhissalatü vesselam'a, öbür sene yine geleceğiz, bizimle beraber Müslüman olurlarsa onları da getireceğiz diye. Öbür seneye 12 kişi geliyorlar. 10 kişi Hazreç kabilesinden, 2 kişi de Evs kabilesinden. Tabi Evs kabilesine de gidiyorlar. Aralarında düşmanlık olmasına rağmen, yani demek ki yani tanıştığı, bildiği birilerine gidiyor. O şekilde onlara da İslam'ı arz ediyorlar. Oradan da kazanıyorlar. Öbür seneye 12 kişi geliyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldikleri zaman tabi gizli bir şekilde oturuyorlar. Çünkü böyle bir yani İslam topluluğu, Müslüman topluluk olduğu zaman müşrikler çok eziyet edecekler, bunun önünü kesecekler diye dikkat ediyorlardı. Emniyeti elden bırakmıyorlardı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la ile beraber buluştular. Yeni gelen kişilerle de tanıştı Aleyhisselatü Vesselam. Onlara yine gelen ahkamı öğretti, İslam'dan yine ayetleri öğretti. Ve onları bir daha geri gönderdi. Tabi birinci Akabe Beyatı deniyor. Yine söz verdiler orada. Dediler ki biz yani her şeyimize rağmen bu davayı taşıyacağız, anlatacağız, yükleneceğiz ve elimizden ne geliyorsa her şeyi bu dava uğrunda feda edeceğiz diye söz veriyorlar. Ve bir daha biz Medine'ye gidip işte İslam'ı anlatacağız diye orada söz verince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlarla beraber Mus'ab bin Umeyr'i gönderiyor. Mus'ab bin Umeyr yine ahlakı çok güzel olan, halim selim olan, yumuşak huylu, vakarlı ve çok samimi, imanla dopdolu olan bir genç. Hayatını bilirsiniz yani Mekke'deyken çok yakışıklı, zengin ama İslam'a girdikten sonra ailesi tarafından eziyetlere maruz kalmış, işkenceye maruz kalmış ve en son ailesinden ayrılmış bir şahsiyetti. Büyük bir davetçiydi Mus'ab bin Umeyr. İslam'ın vakarı, İslam'ın o güzelliği onun üzerinde tesir etmiş, kalbine sirayet etmiş ve o da büyük bir davetçiydi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu Medine'ye gönderdi ve Medine'de ev ev İslam'ı artık yaymaya başladılar. Özellikle de Mus'ab bin Umeyr, Es'ad bin Zurara adında bir sahabeyle beraber, yani Medineli İslam'a girmiş olan o kişiyle beraber teker teker her bir eve gitmeye başladılar. Kimi görüyorlarsa İslam'ı orada yaymaya başladılar. Ve gün be gün artık İslam'a bir sürü kişi girmeye başladı. Ve derken orada tabi İslam davası iyice yayılınca Usayd bin Hudeyr adında birisiyle Sa'd bin Muaz, bu iki şahsiyet tabi kabile reisleri olan çok ileri gelen şahsiyetler, o Medine halkının İslam'a girişlerini işittikleri zaman diyorlar ki bu nedir? Neler oluyor bizim memleketimizde? Sa'd bin Muaz Usayd bin Hudeyr'e diyor ki git bak diyor. Senin akrabandır bu Usayd bin Hudeyr. Atalarımızı işte şey yapan, ayıplayan, bizim dinimizi ayıplayan acayip bir din getirmişler. Bunu yaymaya çalışıyorlar. Bu Mekke'den gelmiş olan o gençle beraber. Git bunun önünü engelle diyor. Yoksa yani ben öldüreceğim diyor. Senin bu akrabanı, teyzesinin oğlu oluyor ve o Mekke'den gelen kişiyi ben kendi elimle öldüreceğim diyor. Git bu işin önünü al diyor. Ve Usayd bin Hudeyr Mus'ab bin Ömer'in yanına gidiyor. Tabi çok öfkeli bir şekilde mızrağını, harbesini eline açmış, almış bir şekilde ve diyor ki siz ne yapmaya çalışıyorsunuz burada? Ne yayıyorsunuz burada diyor. Vallahi diyor eğer susmazsanız diyor, çekip buradan defolmazsanız ikinizi de ben öldüreceğim falan diyor. Tabi Mus'ab bin Ömer böyle çok kızgın olduğunu görünce diyor ki sadece senden rica ediyorum bir otur diyor. Sana bir şey anlatacağım diyor. Eğer ki güzel görürsen, kabul edersen ne ala. Kabul etmezsen tamam çekip gideceğim, seni rahatsız edecek bir şeyde bulunmayacağım. Güzel bir uslupla ona yaklaşınca Usayd bin Hudeyr diyor ki vallahi diyor insaflı davrandın, güzel davrandın. Bir oturayım diyor, bakayım ne söylüyorsun, ne anlatıyorsun. Oturuyor Mus'ab bin Ömer, ona İslam'ı çok güzel bir şekilde arz ediyor. Allah-u Teala'nın azametini, vahdaniyetini anlatıyor. Sonra Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyunca tabi çok etkileniyor. Ve vallahi diyor ki bu insan kelamı değildir diyor. Gerçekten senin bu söylemiş olduğun şey haktır diyor. Peki sizin dininize girmek için ne yapmam lazım diyor. Ona öğretiyorlar işte gusül abdesti alman lazım, üstünü temizlemen lazım veya temiz elbise giyinmen lazım, yani necasetten arınman lazım. İki rekat gelip namaz kılarsın şeklinde ona tarif ediyorlar. İşte gusül abdestini alıyor, elbiselerini temizliyor ve gelip iki rekat namaz kılıyor, ona öğretiyorlar. Sonra orada İslam'a giriyor. Tabi kabile reisi olunca onun etkisi çok büyük olacaktır. Ve ben Sa'd bin Muaz'a gideceğim diyor. Bu öyle bir adamdır ki diyor, eğer ki bu davaya girecek olursa arkasından kadın olsun erkek olsun hepsi girecektir diyor. Evs kabilesinin ileri gelenidir diyor. O kadar yani kabilesi onu seviyorlar. Dolayısıyla ona çok dikkat edin diyor, ona güzel davranın diyor. Ve Sa'd bin Muaz'ın yanına gidiyor. Sa'd bin Muaz onu görünce diyor ki vallahi senin yüzün diyor farklı bir şekilde geri döndün diyor. Ne yaptın diyor, engelleyemedin mi diyor. Diyor ki zaten o yani bu bizim akrabayı öldürecekler diyor. Kargaşa var diyor. Sen de bir git bak diyor. O kargaşayı bir öğren diyor. Yani durumlar Medine birbirine girecek diyor. Bir gör diyor durumu. Halbuki amacı işte Mus'ab bin Ömer'e göndermek, İslam'ı özellikle onun ağzından işitmesini sağlamak. Ve Sa'd bin Muaz da o şekilde mızrağını tabi alıp Mus'ab bin Ömer'in yanına gidince aynı şeyi sergileyince Mus'ab bin Ömer ona da güzel bir uslupla oturtuyor, ona İslam'ı ne yapıyor? Anlatıyor. Allah-u Teala'nın ayetlerini de okuyunca Sa'd bin Muaz da çok etkileniyor. Ve vallahi diyor bu senin söylemiş olduğun şeyler gerçekten hak bir dindir, hak sözlerdir diyor. Bana anlat diyor sizin dininize nasıl gireceğim? Ona da aynı şekilde öğretiyorlar, gusül abdestini aldırıyorlar, temiz elbise giyiniyor, iki rekat namaz kıldıktan sonra Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra kabilesine gidiyor. Kabilesi görünce tabii ona çok ihtiram ediyorlar. Onu çok seviyorlardı. Çünkü Sa'd bin Muaz'ın şahsiyeti çok muazzam bir şahsiyet. Çok sevilen bir şahsiyet, kabilenin reisidir. En büyük kabilenin ileri gelenidir. Ey kabile diyor, beni nasıl bir adam olarak tanıyorsunuz diyor. Vallahi diyorlar sen çok hayırlı bir adamsın. Sen bizim emirimizsin. Dolayısıyla biz senden hep güzellik, hep iyilik gördük diyorlar. Vallahi diyor erkek olsun, kadın olsun artık onların yüzleri bana haramdır. Ya bu Muhammed'in dinine girersiniz diyor, girdiğim dine girersiniz ya da bundan sonra hiçbirinizle konuşmayacağım diyor. Böyle deyince nedir o din diye sorunca o da anlatıyor, İslam dinini anlatıyor. Ben bu dine girdim diyor. Eğer siz de beni seviyorsanız diyor, siz de bu dine girin diyor. Ve kendisi tabii çok etkin bir şahsiyet olunca onun kabilesi de toplu bir şekilde ne yapıyorlar? İslam'a giriyorlar. Ve İslam'a girdikten sonra bu sefer Medine, tabii Medine'de artık İslam iyice hakim olmaya başlıyor. Büyük büyük kitlelerde böyle yayılmaya başlıyor. Ve hemen hemen her bir ev İslam'dan bahsetmeye başlıyorlar. İnsanlar toplu toplu İslam'a girince bayağı bir Müslüman şahsiyet toplanmış oluyor. Ve inşallah gelecek derste anlatacağım. Öbür seneye de 72 kişi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyorlar. Tabi özellikle Medine'de İslam'ın yayılmasında Mus'ab bin Ömer'in çok büyük etkisi vardır. Radiyallahu anhu, o Mus'ab bin Ömer ki hayatını tamamıyla İslam'a adamış olan, tamamıyla İslam davetine, İslam'ın hizmetine hayatını adamış, davetçilik yapmış ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine geldikten sonra da bütün yani cihat adına ne varsa her bir cihada katılmış ve özellikle de Uhud Savaşı'nda şehit düşmüştü. Onun hayatı da çok enteresandır. Özellikle de şehit düştüğü zaman o zengin olan sahabe başını örttüler, ayakları açıldı. Ayaklarını örttüler, başı açıldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başının örtülmesini ve ayaklarının üzerine ot konmasını emretti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gözyaşı dökmüştü onun şehadetini gördüğü zaman. O büyük sahabe, o büyük kahraman, büyük davetçi Uhud Savaşı'nda şehit olmuştu. Yani Medine'de özellikle İslam'ın yayılmasında en büyük etkisi olan şahsiyet de Mus'ab bin Ömer'di. Allah-u Teala bu şerefi ona şey yapmıştır, nasip etmiştir. Bu kadarla inşallah iktifa edelim. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.